Ayrım 5, sayfa 78. Savaşlı yıllar. İstanbul Ligi kıran kırana devam ederken Osmanlı'daki sıkıntılar had safhaya ulaşmıştı. Bir tarafta iç karışıklıklar, diğer tarafta koskoca imparatorluğun yıkılmasını dört gözle bekleyen dış güçler. Osmanlı'yı yıkmak için plan üstüne planlar kuruluyordu. Trablusgarp Savaşı sonun başlangıcı gibi görünüyordu. Dost görünen birçok batılı devlet bu savaşta İtalya'yı desteklemiş, savaşı onun kazanmasını sağlamıştı. Bu arada Balkanlar da kazan gibi kaynıyordu. Osmanlı himayesindeki küçük devletlerin birçoğu bağımsızlık sevdasına kapılmıştı. Bunların farkında olan emperyalist güçler de sürekli onları kışkırtıyordu. Hatta kışkırtmakla kalmıyor, onlarla birlik olup Osmanlı ordusuna karşı savaşıyordu. Osmanlı ileri gelenleri ise Balkanlarda böyle bir ayaklanmanın olabileceğini akıllarından bile geçirmemişti. Çünkü bu küçük devletler Osmanlı himayesinde olmaktan çok memnundu. İnsanca yaşamayı, adaletle yönetilmeyi, huzuru onlarla tatmışlardı. Bunu da her mahfilde dile getiriyorlardı. Osmanlı da bu yüzden ordu güçlerini diğer cephelere yönlendirmişti. Neticede güvendikleri dağlara kar yağmış, Balkan toprakları hızla ellerinden çıkmaya başlamıştı. Durum çok vahimdi. Bu esnada Mektebi Hümayun'da 650 civarında öğrenci eğitim görüyordu. Mevcudun yarısı Rum, Ermeni, Yahudi, Sırp, Karadağ gibi gayrimüslim ekolliyet çocuklarından oluşuyordu. Diğer yarısı ise Müslüman aile çocuklarıydı. Türkçe, Fransızca eğitim veren tek okul olduğu için İstanbul'un bütün seçkinleri çocuklarını bu okulda okutuyordu. Müslüman gençler, seçkin aile çocukları olmalarına rağmen dünya meselelerine çok duyarlıydı. Koskoca imparatorluğun iç ve dış kargaşalarla çalkalanmaya başlaması onları çok rahatsız ediyordu. Zaman zaman bir araya gelip hal çaresi için kafa yoruyorlar ama işin içinden çıkamıyorlardı. Neticede bıyığı terlememiş birer lise öğrencisiydiler. Sıkıntılarını hocalarına açtılar. Siz öğrencisiniz, kafanızı başka şeylere takmayın. Boynuzdan büyük işlere karışmayın. Koskoca imparatorluğun derdi size mi düştü tepkisiyle karşılaştılar. Yatılı okudukları için ailelerine de ulaşmaları mümkün değildi. Birçoğunun babası cephedeydi zaten. Onlardan da haber alamıyorlardı. Elleri kolları bağlıydı. Bir şey yapamamanın, dertlerini kimselere anlatamamanın ızdırabı ile kıvranıp duruyorlardı. Bir gün okulun mezun öğrencilerinden Celal, ders bitiminde bütün arkadaşlarını bahçede topladı. Celal, aynı zamanda Galatasaray kulübünün kurucularından ve önemli futbolcularından biriydi. Okuldaki bütün öğrenciler onu tanırdı. Futboldaki başarısı, vatanına bağlılığı, sosyal kişiliği, olaylara duyarlılığı, fedakarlığı dilden dile dolaşırdı. Mektebi Sultaniye'de okuyan her öğrenci onu örnek alır, onun gibi olmak isterdi. Onun okula geldiğini duyan bütün öğrenciler etrafında toplanmıştı. Futbolcu kimliğiyle tanındığı için okul idaresi sesini çıkarmadı. Hal hatır sorulduktan sonra Celal, "Arkadaşlar," dedi, "siz de biliyorsunuz devletimiz zor günler geçiriyor. Ülkemizin etrafı ateşten çembere dönüştü. Ordularımız hangi cepheye koşacaklarını şaşırmış durumda. Topraklarımız birer birer elden çıkıyor. Hatta Bulgar orduları İstanbul kapılarına dayandı. Hal böyleyken miskin miskin beklemek bize yakışmaz. Ne yapabiliriz ki?" Bu soruyu kalabalığın içinden bir öğrenci sormuştu. Bütün öğrenciler pür dikkat verilecek cevabı bekliyordu. Harbiye Nezareti gönüllü birlikler oluşturmak için adam topluyor. Oraya yazılabiliriz. Celal buradan gönüllü çıkacağını tahmin etmiyordu. Bu ümitsizlik öğrencilere güvensizliğinden, onları duyarsız gördüğünden değildi. Burada okuyan öğrencilerin çoğu paşa çocuğuydu. Dolayısıyla da askeri mükellef kanununa göre askerlikten muaftı. Hem de henüz askerlik çağına gelmemişlerdi. Teklifine olumsuz baksalar bile en azından durumdan haberdar olurlardı. Belki içlerinden bir iki kişi bu çağrıya kulak verir de seferberliğe katılırdı. Celal bir müddet sustu. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Celal, "Yanılmamışım," diye söylendi. "En azından bir iki kişi çıkar diye ümitlenmiştim ama neyse." Celal, üzgün bir şekilde sözlerine devam etti. "Siz de haklısınız. Henüz yaşınız çok küçük. Elinize kitaptan, defterden başka bir şey almadınız. Silahlı kişilere divitle karşı koyacak değilsiniz ya." Kalabalıktan yine ses çıkmadı. Bu arada bütün öğretmenler ve idare heyeti okulun balkonuna çıkmış onları izliyordu. Durumdan rahatsız oldukları da her hallerinden belliydi. Celal, "Anlıyorum arkadaşlar," diyerek son sözlerini söyledi. O zaman hakkınızı helal edin. Ben bu seferberlik emrine uyuyorum ve hemen gönüllü yazılmaya gidiyorum. Celal üzgün bir şekilde okuldan ayrılmak üzereyken koluna bir öğrenci girdi. Zor duyulur bir sesle, "Üzülme Celal abi," dedi. "Sessizliğimiz seni aldatmasın. Bütün arkadaşlar günlerden beri bu seferberlik emrini bekliyor. Bu isteğimizi hocalarımıza açmıştık ama ummadığımız bir tepkiyle karşılaştık. Siz öğrenciliğinizi yapın, boyunuzdan büyük işlere karışmayın," dediler. "Bak hepsi balkondan bizi izliyor. Şüphelenecek olurlarsa dünyada izin vermezler. Aslında onlar da vatansever insanlar ama başımıza bir şey gelir de hesap veremeyiz diye korkuyorlar. Neticede çoğumuz paşa çocuğuyuz. Onların ne kadar vatansever olduklarını bilmez miyim? Vatan sevgisini bu okulda biz onlardan öğrendik. Biz bir yolunu bulup gönüllü yazılmak için Harbiye Nezaretine geliriz abi. Sen şimdi hiçbir şey belli etmeden git." Celal hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. "İşte bu," diye söylendi. "Mektebi Sultanı öğrencilerine de bu yaraşır." Celal, seferberliğe yazılan ilk gönüllü olmak istiyordu. Gece boyunca hiç uyuyamamış, sabaha zor etmişti. Hava aydınlanmaya başlamadan soluğu Harbiye Nezaretinde aldı. Henüz kimsecikler yoktu. Sıraya geçip beklemeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gönüllü gençler akın akın gelmeye başladı. Celal'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyordu. "Bakın Celal de gelmiş. Kim bu Celal?" "Aşk olsun kardeşim, ünlü futbolcu Celal'i nasıl bilmezsin?" "Ha, geçen gün Fenerbahçe'ye gol atan şu futbolcu. Burada ne işi var ki? Belki o da gönüllü yazılacaktır." "Şaka mı yapıyorsun? Böyle ünlü bir futbolcunun savaşta ne işi olur? İstese de kulübü izin vermez zaten. O giderse takım darmadağın olur." Celal bütün bu konuşmaları duyuyor ama hiç sesini çıkarmıyordu. Görevli memur gelir gelmez hemen masasının başına gitti. "Gönüllü yazılmak istiyorum." "Tamam kardeşim, tamam, müsaade et de hazırlığımı yapayım." "Lütfen çabuk olun." "Acelen ne kardeşim, cephe kaçmıyor ya. Gece yarısından beri bekliyorum, ilk gönüllü ben olmalıyım." "İlk sıra senin zaten." Celal adı gönüllüler defterinin ilk sırasına yazıldığı, o artık bir gönüllüydü. Celal'in gönüllü yazıldığı saatlerde okul idaresi de öğretmenleri toplantıya çağırmıştı. Okul müdürü, "Arkadaşlar, sizleri en kalbi saygılarımla selamlıyorum," diyerek söze başladı. "Siz de biliyorsunuz ki olağanüstü günler yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir tarafı düşman kuvvetleri tarafından sarılmış durumda. Balkanlar düşmek üzere. Düşman orduları Trakya'ya ulaştı. Neredeyse İstanbul'a dayanacak. Anlayacağınız durum çok vahim. Vatanını seven hiç kimse bu duruma duyarsız kalamaz. Kalmamalı da. Aldığım duyumlara göre bazı öğretmen arkadaşlar seferberliğe katılmak istiyormuş. Bu düşünceniz beni çok mutlu etti ama takdir edersiniz ki bu okulun da açık kalması lazım. Bizim cephemiz de burası. Eğitim orduları olarak cephemize sahip çıkmak durumundayız. 3-5 öğretmenimizin seferberliğe katılması eğitim öğretimi felç eder. Seferberlik için devlet-i aliyeden kesin emir gelinceye kadar lütfen bu fikri kafanızdan çıkarın. Bir tek arkadaşımız bile seferberliğe katılırsa öğrencilerimizi okulda tutamayız. Zaten okuldan kaçmak için fırsat kolluyorlar. Yatakhane nöbetçisi arkadaş dün gece çocukların konuşmalarına kulak misafiri olmuş. İsterseniz duyduklarını anlatsın bize. Şefik hocam buyurun lütfen. Şefik Bey önce sesini akort etti. Sonra tane tane konuşmaya başladı. 10-15 kadar öğrenci yatakhanenin büyük salonunda toplanmış bir şeyler konuşuyorlardı. Gecenin bu vaktinde acaba ne konuşuyorlar diye kulak kabarttım. Hararetli hararetli seferberlikten bahsediyorlardı. Bir yolunu bulup mutlaka gönüllü yazılmalıyız. Vatanımız için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeliyiz diyorlardı. Gece boyunca uzun uzun konuştular. Bir takım planlardan bahsettiler. Duyduğumu hissetmesinler diye fazla dinleyemedim. Kısacası çocuklar her an okuldan kaçabilirler, haberiniz olsun. Müdür bey panik halindeydi. Alnında biriken terleri silerken, "Evet arkadaşlar, durum gördüğünüz gibi," dedi. "Ne yapıp yapıp çocukları tek tek markaja alıp ikna etmeliyiz." Okul idaresi ve öğretmenler karmaşık duygular içindeydi. Bir tarafta vatan topraklarını korumak için seferberlik çağrısı, diğer tarafta vatanın geleceğini emanet edecekleri öğrenciler. Hepsi de zeki, donanımlı, dil bilen, gelecek vadeden idealist gençler. Daha doğrusu ülkeyi yeniden inşa edecek beyin takımı. Ellerine oyuncak tabanca bile almamışlar. Bu şekilde cepheye gitseler ne kadar faydalı olurlar? Ölüm kusan top ve tüfeklerle donanmış dev gibi ordulara karşı nasıl koyarlar? Onları bu şekilde cepheye göndermek, intihara göndermekten farksızdı. Bu kadar değeri bir çırpıda heba edemezlerdi. Evet, müdür bey haklıydı. Ne edip edip onları engellemeliydiler. Öğretmenler ve okul idaresi Bu düşüncelerle boğuşurken toplantı odasının kapısı çalındı. Gelen hademelerden Murtaza Efendi'ydi. Müdürün kaşları çatıldı. "Ben size rahatsız edilmek istemiyoruz demedim mi?" "Şey müdürüm dediniz de..." "Hemen çık dışarı, bir daha da böyle densizlik yapma. Çıkmasına çıkayım ama laf dinlemiyorlar ki. Neden, kimlerden bahsediyorsun sen?" "Bir grup öğrenci sizinle görüşmek istiyor. Toplantı halinde olduğumuzu söylemedin mi?" "Söyledim ama illa da görüşmek istiyoruz diye tutturdular. Yoksa kapıdan ayrılmayacaklarmış." "Tövbe estağfurullah. Aralarında bir mümessil seçip onu göndersinler, diğerleri de kapıda beklesin." İçeri giren öğrenci yatakhane başkanı Arif İsmail'di. Çok telaşlı görünüyordu. Sağa sola bakmadan, "Hocam izin verirseniz hamama gitmek istiyoruz," dedi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Tebessüm ederek birbirlerine baktılar. Müdür bey de çok şaşırmıştı. "Oğlum kafayı mı yediniz? Hamama gitme işi de nereden çıktı? Toplantı bitmek üzere. Birazdan herkes dersinde olacak. Söyle arkadaşlarına herkes sınıfına geçsin." "Ya bak hala duruyor." "Hocam mutlaka gitmemiz lazım." "Tövbe tövbe. Dersi hamamda mı yapacaksınız evladım? Öyle bir niyetiniz varsa okulun hamamı ne güne duruyor?" Arif İsmail, müdürün dalga geçtiğini anlamıştı ama anlamamış gibi yaptı. "Okulun hamamı çok küçük. Yatılı öğrencilerin hepsi oraya nasıl sığsın?" Müdür bey kahkahayı bastı. "Yatakhane 86 kişi kalıyor. Herkes hamama gidecek, öyle mi?" "Oğlum güldürme beni. Şaka yapıyorsunuz desem şaka yapacak halde değiliz. Ciddi olduğunuzu düşünsem kafayı yemiş olmanız lazım." "Hocam lütfen." "Tamam da niçin 86 kişi birden, yoksa toplu firar mı düşünüyorsunuz?" "Yok hocam, nereden çıkarıyorsunuz? Hamama gideceğiz o kadar." "Tamam da neden?" "Sebebini söyleyemem." "O zaman ben de izin veremem. Öğretmenlerimin huzurunda söylemeye utanıyorum hocam. İsterseniz kulağınıza söyleyeyim." "Allah Allah, inanın ben de merak ettim. Hadi söyle bakalım." Arif İsmail müdür beyin kulağına eğilip bir şeyler anlatmaya başladı. Müdür beyin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Zaman zaman, "Allah Allah, ya öyle mi? E nasıl oldu peki?" "Yapma ya," gibi ifadeler kullanıyordu. Bütün dikkatler onların üzerinde toplanmıştı. Nihayet müdür bey, "Tamam tamam," dedi. "Sessizce gidin gelin, sakın kimseye bir şey anlatmayın." "Sağ olun hocam, merak etmeyin, anlatmayız." Arif İsmail çıkınca müdür bey kahkahalarla gülmeye başladı. "Hayırdır müdür bey?" "Hayırdır inşallah." "Hayır hayır, ben de bir şey var zannetmiştim." "Bir şey yoksa o zaman niçin izin verdiniz?" "Bitlenmişler." "Bitlenmişler mi?" "Evet, bütün yatakhane bitlenmiş. Basına yansımasa bari." Yatakhaneden sorumlu müdür muavini terden sırılsıklam olmuştu. Utanarak, "Nasıl olur hocam?" dedi. "Koğuşların temizliği mütemadiyen yapılıyor. Banyo kazanları da sürekli yanıyor. Öğrencilerin birine ailesi bir küp tereyağı göndermiş. Arkadaşları gizli gizli ekmeğe sürüp yiyorlarmış. Bazı öğrenciler herhalde ellerini yıkamayı ihmal etmiş. Haliyle de bitlenmişler." "Eyvah, bütün yatakhaneyi bit sardı desenize. Ben hemen çamaşırhaneye haber vereyim, gerekli temizliği yapsınlar. Biraz bekle de toplantıdan sonra birlikte gidelim." Bu esnada öğretmenlerden biri pencereden dışarıyı seyrediyordu panikle. "Şuraya bakın," diye bağırdı. Sanki tatile gidiyormuş gibi bütün eşyalarını yanlarına almışlar. "Bu işte bir bit deniyor olmasın." Başka bir öğretmen espri yaptı. "Vallahi ömürsün muallim bey, bit olan yerde bit deniyor olmaz mı?" Pencere kenarındaki öğretmen arkadaşlarına ters ters baktı. "Az önce boşuna konuşmuşuz demek ki. Olamaz mı yani? Bunların hepsi birer kurgu olamaz mı?" Araya müdür bey girdi. "Endişeye mahal yok arkadaşlar. Hamama temiz elbise götürüyorlar. Eski elbiselerini de hamamın kazanında yakacaklarmış." Yaşlı öğretmenlerden biri yerinden kalkarak pencere kenarına geldi. Gözlüklerini düzelttikten sonra dışarıya dikkatle baktı. Çocukların davranışlarında tedirginlik var gibi. Bence Ahmet Hamdi Bey endişelerinde haklı olabilir. Müdür muavini arkadaşlardan biri takip etse iyi olur. "Tamam o zaman. Müdür bey izin verirse ben takip edeyim." "Peki Şakir hocam, çaktırmadan hamama kadar takip et bakalım. Hamama girerlerse dönüp gelirsin." "Baş üstüne müdür bey." Müdür bey odadan dışarıya çıkarken tekrar geri döndü. "Aman arkadaşlar," dedi, "gözünüz çocukların üzerinde olsun. Onlar bizim göz bebeğimiz, yarınlarımız. Sakın bir delilik yapmalarına fırsat vermeyin." Müdür bey ile yatakhaneden sorumlu müdür yardımcısı yatakhaneyi incelemeye giderken öğretmenler de derslerine girdiler. Öğretmenler derse girer girmez sorular peş peşe gelmeye başladı. "Hocam, arkadaşlar nereye gitti? Niçin eşyalarını da götürdüler? Okuldan mı atıldılar? Neler oluyor?" Öğretmenler çocukların sorularını cevapsız bıraktılar. Öğrenciler gün boyunca sorularına cevap aradılar. Şakir Bey, hamama gitmek üzere yola çıkan öğrencileri dedektif gibi takip etti. Öğrencilerin tamamı hamama girmişti. Demek ki olanlar kurgu değildi. Emin olmak için biraz daha bekledi. Tam geri dönecekken vazgeçti. Çocuklar nasıl olsa birazdan çıkarlardı. Biraz daha bekleyip onlarla birlikte dönmek daha sağlıklı olurdu. Biraz sonra öğrenciler birer birer hamamdan çıktılar. Müdür muavinini görünce şaşırmışlardı. Arif İsmail şaşkınlığını belli etmeden, "Hayrola hocam," dedi, "yoksa siz de mi bitlendiniz?" "Yok yok, bitlenmedim de." "O halde niçin buradasınız?" "Malum ortalık çok karışık. Müdür bey bunun için size mukayyet olmamı istedi." "Ha, anladım. Sağ olun hocam, müdür bey de siz de çok düşüncelisiniz. Hadi o zaman bir an önce hazırlanın da okula dönelim." Arif İsmail heyecanlanmıştı. Heyecanlandığını belli etmemek için çantasından bir şey alacakmış gibi yaptı. "Şey hocam," dedi, "kıyafetlerimizin çoğunu hamam kazanının ateşinde yaktık. Üzerimizdekinden başka giyecek elbisemiz yok. Kusura bakmayın ama söylemek zorundayım. Altımıza iç çamaşır bile giymedik. Yani alışveriş yapmamız gerekiyor. İsterseniz siz de katılın. İnşallah ikindi vaktine varmaz okulda oluruz." Şakir Bey biraz düşündü. "Tamam," dedi, "ben de üzerime başıma bir şeyler alacaktım." Bütün arkadaşları Arif İsmail'e ters ters baktı. "Bir çuval inciri berbat ettin," der gibiydiler. Arif İsmail boynunu büktü. Koskoca müdür muavini bu kadar öğrencinin peşine takılıp dolaşmaz diye düşünmüştü. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Mecburen alışverişe gideceklerdi. Bu esnada bir yolunu bulup müdür yardımcısından kurtulmanın yollarını ararlardı. Ümitsizce hamamdan çıktılar. Biraz yürümüşlerdi ki Şakir Bey, "Tüh," dedi, "öğleden sonra ikinci saat dersim vardı. Müdür beyden izin de almadım. Kusura bakmayın çocuklar, benim okula dönmem lazım." Herkes derin bir oh çekmişti. "Gelseydiniz iyi olurdu hocam. Ama demek ki nasip değilmiş. Siz bizi merak etmeyin. İkindi vakti olmasa bile hava kararmadan mutlaka okulda oluruz. Kendinize dikkat edin ama." "Tamam hocam, siz hiç merak etmeyin." Çocuklar müdür muavininden kurtulunca soluğu Harbiye nezaretinde almışlardı. Bu arada okul müdürü ve müdür muavini yatakhanede inceleme yapıyordu. Dolaplar ve ranzalar darmadağındı. Demek ki söylenenler doğruydu. Biraz sonra öğrencileri takip eden Şakir Bey de gelip raporu bildirince iyice rahatlamışlardı. Ayrım sonu, sayfa 97.